Ayrım 32. Kanın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 358. 15. Bölüm. O gün Ali Çavuş güzel giyinmişti. Zaten köyde bayramlarda, sayılı günlerde, düğünlerde Ali Çavuş'tan daha güzel giyinen bir kişi yoktu. Kırçıl sakalı, çimeni yeşil gözleri, kırışık alnı, düzgün burnu, güçlü çenesiyle Ali Çavuş seçilirdi. Konuşması da çok güzeldi. Konuşmaya başladığında eski bir ozan gibi kendisini ağzına baktırarak dinletirdi. Bacaklarına yünlü kumaştan bir lacivert, ceplerinin ağzı dikiş yerleri çizgili bir şalvar çekmiş, yaka cebine bir kırmızı mendil sokmuş, lacivert ceketini giymiş, ayaklarında pırıl pırıl bir kundura, başında da geniş bir siyah şapka, gömleği de ipekli. Hasan Ağa'nın, Zero Hatun'un giyimleri de ondan aşağı kalır değildi. İki besili at koşulu Ferhat Usta arabasını, başta Ali Çavuş, ardında Hasan Ağa, Zero, Mustafa ile Mehmet, köyün öbür çocukları, köylüler, kadınlar, kızlar, delikanlılar, yaşlı erkekler, yaşlı kadınlar karşılamaya salın iskelesine gittiler. Otomobilin düştüğü yerin biraz üstünde durdular. Yeşil otomobil Mustafa'nın gözlerinin önünden gitmiyor, üstünden de sular durmadan akıyordu. Yeşilini alıp aşağılara götürerek Mustafa otomobilin içinde kalmış boğuluyordu. Mehmet'in koluna yapıştı, titriyordu. Mehmet gülerek ben biliyorum dedi. Neyi? Senin yüreğinden geçenleri. Mustafa toparlandı, titremesi geçti. Neymiş o? Sen şimdi yeşil otomobilin içindesin, boğuluyorsun. Bilemedin dedi Mustafa, hiç de boğulmuyorum. Boğulacaksın. Yeşil araba karşıdan gözükmüştü, sustular. Yeşil Mustafa'yı korkuttu. Köylülerin gemi dedikleri büyük salı tellere asılarak salcılar karşıya götürüyorlardı. Sal gitti, karşı iskeleye yanaştı. Mustafa'nın gözleri atlardaydı. Ya birinin ayağı sürçerse, ya biri huysuzluk eder de doğrusuya. Çocuğun neredeyse yüreği duracaktı. Atlar sala yürürlerken Mustafa gözlerini kapattı. Mehmet de öyle yaptı. Sal az bir sürede bu iskeleye geldi, yanaştı. Atlar kolaylıkla arkalarındaki yeşil arabayı iskeleye çıkardılar. Arabacı atları karşı kayalığa kadar sürüp orada bekledi. Önde Mustafa ile Mehmet, arkada çocuklar arabaya koştular, içine balık istifi doluştular. Bağırışarak, çağırışarak köye yollandılar, geldiler evin avlusunda durdular. İki gün önce Hasan Ağa gitmiş, aşağıdaki yörük çadırlarından besili bir çift at almış getirmişti. Nedense yörüklerin atları alışkın atlardı. Atları arabadan çözdüler, huğun yarısı ahır olarak ayrılmıştı. Hasan Ağa atları oraya çekip önlerine saman, arpa döktü. Acıkmış atlar kütürtüyle yem yemeye koyuldular. Yaşlı köylüler ahıra girip çıkmaya başladılar. Ahıra giriyor, önce atların ağızlarını açıp dişlerine bakıyor, sonra ön bacaklarını, karınlarını, kuyruklarını, taşaklarını kaldırıp altını yokluyor, bellemeyi açıyor, sırtlarını sıvazlıyor, sonra da atların sağrılarına keyifli bir tokat atıp dışarıya çıkıyorlar. Ali Çavuş'a gelip çok güzel, genç, sağlıklı atlar seçmişsiniz Çavuş, elinize sağlık diyorlardı. Avludaki kalabalık da gittikçe artıyordu. Derken elinde bir saldırmayla yampiri yampiri yürüyen berber Çolak Nuri geldi. İri koçu Zero Hatun çekerek ortaya getirdi. Sırtını kınalamış, boynuzlarına renkli ipleri püskül püskül salkım saçak bağlamıştı. Çolak berber Nuri koçu Zero Hatun'un elinden aldı, koyunu onun elinden almasıyla da yere yatırması bir oldu. Cebinden bir ip çıkardı, alışkan ellerle koçun ön ayaklarını bağladı. Arka ayaklarının üstüne de sağ ayağıyla bastı. Önce imam uzun bir Arapça dua okudu, köyün yaşlıları ona katıldılar. Sonra imam duayı Türkçe'ye döndürdü. Bu sefer köylüler kadın erkek, çoluk çocuk duaya katıldılar. Çolak Nuri Bismillah diyerek bıçağı koçun boynuna çaldı. Koçun boğazından uzaklara, faytonun tekerleğinin dibine kadar kan fışkırdı. Çolak Nuri uzun boynuzlu başı yanında duran bakır leğenin içine koydu. Havva ana elini kana batırdı, gitti evin kapısına bastı. Kanlı eli olduğu gibi kapının tahtasına çıktı. Zala kız da Mustafa'nın aldığına bir parmak kan sürdü. Kazan kurulmuş, altlarına gür ateşler yakılmış, sular kaynıyor, bir yandan da kadınlar içeride pirinç bulgur ayıklıyorlar, patates soyuyorlardı. Evlerden de geniş avluya hasırlar, kilimler, keçi kılı çullar, keçeler, kilim sofralar, sahanlar, kaşıklar taşınıyordu. Çolak Nuri koçu nar ağacına asmış, çabuk çabuk yüzüyor, yüzülmüş koyunu parçalayıp yanındaki leğene dolduruyordu. Sonunda işini bitirdi, elindeki bıçağın kanını koçun postuna sürerek temizledi. Leğendeki ciğeri aldı, evine yollandı. Berber Çolak Nuri'nin ne zaman koyun kesse ücreti koyunun ciğeriydi. Alır evine götürürdü. Usta aşçı kadınlar tepeleme pirinç bulgur pilavı pişirdiler. Yanmış tereyağlarını pilavların üstüne dökünce ortalığı iştah açıcı, baş döndüren bir yanmış tereyağı kokusu aldı. Soğan yahnisine, etli patatese bütün hünerlerini kullandılar. Yemek o kadar çoktu ki bütün köylüye yetti. Ekmeği evlerinden getirmişlerdi. Bu da gelenekti. Döke saça yediler. Şölene hastalarının sayrıların ışığında aşağı yukarı herkes gelmişti de Mustafa'nın gözü aramış, aramıştı da Emine'yi görememişti. Bu da Mustafa'nın çok zoruna gitmiş, onurunu kırmıştı. Babasını bu kadar seven, ona tanrı gibi tapan bu dünya güzeli niçin kuyunun dibindeki taş gibi yapayalnız kalmıştı bu köyde? Onu bu köyde bütün kadınlar, anası da içinde kıskanıyorlardı. Onu gören herkesler de ona bu kız bir dünya güzeli diyordu. Demek İsmail Ağa böylesi bir kıza yıllar yılı yüz vermemiş, bu kara pürçeklinin sevdasını suya atmış, yere çalmış, Allah da bu dünya güzelinin ahını onda bırakmamış, tez günde onu kara topraklara göndermişti. Alma kara sevdalının ahını, çıkar aheste aheste demişler ya, alma dünya güzellerinin ahını, anında belanı bulursun. Mustafa'nın gönlü nedense bu yalnız, kimsesiz kadına akmıştı. Bir de onu öldürmeye kalkmıştı. Öldürmeye kalktığı aklına gelince tepesinin tası attı. Haklıydı. Onu öldürse doğru bir iş yapmış olurdu. Ama erkeklerin kadınları öldürmesi onursuzluk olmasaydı Mustafa çoktan onu öldürmüştü. Bir insan böylesine güzel olur da giderdi İsmail Ağa gibi bir insana, dünya yakışıklısına sevda bağlar da, bir kertenkele de onu öldürür gider de kertenkeleyi onun yatağına alır mı? Aslan yatağına da solucan girer mi? Ne bilsin Mustafa, herkes böyle söylüyor. O da Emine de gidiyor İsmail Ağa'nın mezarında gece sabahlara kadar ağlıyor. İsmail Ağa'ya da en çok en güzel, dillerden düşmeyen ağıtları o yaktı. Zero Hatun da yaktı. Onun ağıtları da güzel ya. Onunkiler Kürtçe. Kürtçe ağıtları Mustafa'dan başka buralarda kimsecikler anlamıyor ki. Diyorlar ki Zero'nun ağıtları ta buradan Düldül Dağı'nın ardındaki Kürtlere, Akçadağ, Van Gölü'ne kadar ulaşmış. Oralarda dillerden düşmüyormuş. Burada da Emine'nin ağıtları dillerden düşmüyor. Herkes söylüyor. Emine'nin ağıtları buradan Akçadeniz kıyılarına, Antakya Türkmenine, oradan Elbeyli Türkmenine, Baraka, Tarsus'a, Mersin Yörüğü'ne, Gülek Boğazı'na, Kozanaltı'na, Toros Farsakları'na kadar varmış. Oralarda dillerden düşmüyormuş. Bunları düşününce Mustafa'nın yüreğine bir acı geldi, kişlendi. Acıdan kıvrandı. Emine bunu neden yaptı ki? Salman'dan korktu mu? Ona yüz vermeyen İsmail Ağa'dan ölç mü alıyordu? Bu da herkesin diline düşmüş konuşuluyordu. Gene de Emine'nin bu araba şöleninde olmaması Mustafa'ya çok dokundu. Babasına hayınlık yapmış bu kadını öldürse belki de iyi olacaktı. Kalabalık dağılınca Mustafa ile Mehmet ahırda baş başa kaldılar. Atların ısıracağından, tekmeleyeceğinden korkuyor, onlara yaklaşmıyorlar, uzaktan seyreliyorlardı. Köşede tahtaların üstüne konmuş yeni hamutlar, koşumlar, dizginler, tunç halkaları, düğmeleri, tokalarıyla parlıyor, taze yağ kokuyorlardı. Dışarıya çıktılar, arabanın yanına geldiler. Arabanın tekerlekleri, kasası tozlanmıştı. Mustafa eve koştu, eski bir bezle bir kova su alıp geldi. Mehmet'le birlikte arabanın içini dışını güzelce temizlediler, pırıl pırıl ettiler, karşıya çekilip bir iyice seyrettiler. Ferhat Usta arabayı önce yeşile boyamıştı. Yeşil ne o kadar koyu yeşil ne de o kadar açıktı. Böyle bir yeşili şimdiye kadar kimse görmemişti. Bu Ferhat Usta yeşiliydi. Sonra tekerleklerin parmaklarının her birisinin içine hem de dışına birer, bir parmak kalınlığında kırmızı bir çizgi çekilmişti. Aynı kırmızı çizgiden üçer çizgi de tekerleklerine, toplarına vurulmuştu. Arabanın oku da yeşile boyanmış, yeşilin üstüne gene pembeye yakın üç kalın çizgi uzatılmıştı. Kasanın her bir yüzü eşit parçalara ayrılmış, birine mavi biçimler, birine turuncu, birine mor, birine sarı, tam arkaya da karma renklerle ayrı ayrı biçimler kondurulmuştu. Biçimler bir tuhaf, bu dünyada olmayan biçimlerdi. Örneğin moru susam çiçeği moruna, mavisine benziyor da ne biçimi ne de rengi susam çiçeği olmuyordu ya, bakanın içine işliyor, büyülüyordu. Kırmızısı bir yaprak, büyülü, ışıklı, gökte bitmiş bir ağacın yaprağı, kırmızısı güneşten kopmuş bir ışığın kırmızısıydı belki. Turuncusu bir ekin, bir portakal bahçesi turuncusu. Hızlı bir yele tutulmuş dalgalanan, inceden bir koku salıveren turuncuydu. Mustafa ile Mehmet arabanın yanından ayrılmadılar. Gecede bile uykudan başları önlerine düşünceye kadar, ay ışığında, tan yerlerinin alacakaranlığında bile arabayı seyrettiler. Her gün yeni bir renk, yeni bir ışık bularak. Mustafa bir zamanlar eve yeni gelmiş kilimlere de böyle hayran, böyle büyülenerek bakmış kalmış, haftalarca, aylarca bu renk cümbüşlerinin önünden ayrılamamıştı. Şimdi Mehmet'le birlikte dehşetli bir renk dalgasına düşmüşler, Ferhat Usta'nın büyülü dünyasında her şeyi, bütün dünyayı unutmuşlar, gözleri kocaman kocaman açılmış, hayran dolaşıyorlardı. Ah, Abbas Usta gelse de şu boyaların üstünü toz örtmeden, biçimler, renkler solmadan, dökülmeden bir görse. Görse de peygamber suretini bulduğu gibi kendisini bir çılgınlığa kaptırsa. Birkaç gündür onları Tırtıl Hüseyin uzaktan seyrediyor. Kendilerini Ferhat Usta'nın renklerine kaptırmış, bu büyülenmiş çocuklara sevgiden dolup taşıyordu. Sonunda bir sabah dayanamadı. Gün attı atacak, çocuklar arabanın üstüne yağmış, çiğleri silerlerken yanlarına geldi. ''Kolay gelsin arkadaşlar!'' diye onlara dostluk gösterdi. ''Mustafa sağ olasın ustam!'' diye onu hoşça karşıladı. Usta arabanın yöresini, en küçük bir biçimi rengi kaçırmadan, belki bir saatte her bir şeyi inceleyerek dolaştı. Vardı ötedeki üstü kabartmalı yazılı ak mermer taşın üstüne oturdu. Yüzünü elleri arasına aldı, gözlerini de arabaya dikti, düşüncelere daldı. Zero Hatun ona kırmızı çizgili, ağzı geniş bir fincanda kahve getirinceye kadar öyle kaldı. Kahvenin kokusu bütün avluya yayıldı. Usta kahvesini keyifli, mest olmuş, höpürdeterek içti, ayağa kalktı, uzun bir süre daha arabanın yöresinde dolaştı. Çocuklar da onunla birlikte dolaşıyor, onlar da o nereye ısrarla bakarsa çocuklar da oraya öyle bakıyorlardı. Tırtıl Hüseyin usta tam öğleye kadar arabayı inceledi. Bütün renkleri, biçimleri içine nakşetti. Sonra Mustafa'nın başını kucağına aldı, uzun uzun okşadı. "Sen," dedi, "eğer öldürülmezsen adama benzer bir adam olacaksın. Senin için ortası yok. Ya sen öldürülecek ya da Ferhat Usta gibi Tanrı'nın yarattığı kullar içinde bu güzel dünyayı hak etmiş bir adam olacaksın. Ölmeyip senin sonunu görmek isterdim oğlum Mustafa'm. Bu Ferhat Usta var ya, biçimlerini, renklerini hiç başka yerden almıyor. Mavi göklerden, denizlerden, mavi çiçeklerden almıyor. Onun bütün renkleri kendi yüreğinin kuyusunda, bütün biçimleri de orada. İşte her şeyi oradan çıkarıyor. Gözü yüreğindeki kuyunun aynasında, ışığında. Neyi nasıl isterse oradan alıyor. Onun yüreğinde 10.000 yeşil, 10.000 mavi, 10.000 turuncu var. Bakın şu ekin gibi, güneş gibi, portakal bahçeleri gibi dalgalanan turuncuya. Hiçbirine benziyor mu? Ama hepsinden güzel değil mi? Mustafa'nın saçını okşamayı bıraktı. Elini Mehmet'in başına koydu. Bu dünyayı Ferhat Usta hak etmiş, dünyayı çoğaltmıştır. İşte bu Mustafa da bir gün dünyayı çoğaltacak, dünyayı hak edecektir. Dünyayı hak etmek her kula nasip olmaz. Bakın şunlara, şu Ferhat Usta'nın parmaklarının ucundan akan, çoğalan dünyaya. Bu Ferhat Usta'nın yaratan, dünya kadar zengin, güzel, usta yüreğidir. Buraya, şu dört tekerlekli arabaya her şeyini, varını yoğunu dökmüş Ferhat Usta. Dünyayı da öyle bir hak etmiş ki, helal olsun bu dünya ona, anasının ak sütü gibi. Bu arabayı önce tozlar kaplayacak, bu tozları bir gün, iki gün Mustafa silecek, sonunda da unutacak. Haydi unutmadı Mustafa, her gün sildi diyelim. Bir gün gelecek bu Çukurova güneşi altında boyalar solacak, sonra da dökülecek. Sonra da araba toptan çürüyecek. Bunu Ferhat Usta bilmez mi? Herkesten iyi bilir. Bilir ya, onun işi budur. O yüreğinden güzel renkleri, biçimleri şu arabanın üstüne dökmek zorundadır. Renklerin döküleceği, arabanın çürüyeceği onu pek ırgalamaz. Onun hünerini birkaç günlük de olsa, birkaç dakikalık da olsa insanlar göreceklerdir ya. Tırtıl Hüseyin arabanın yöresinde döne döne daha çok sözler etti ki çocukların parmakları ağzında kaldı. Sonunda Mustafa'nın yanına geldi, elini onun omzuna koydu. Eli balyoz gibi ağırdı. ''Bak bana Mustafa,'' dedi, elini çocuğun omuzuna daha da bastırarak. ''Şu mendebur amcan olacak Hasan var ya, Şu faytonu bana bir satsa, ben de bu faytonun tekerleklerine, gövdesine öyle bir işlemeler, renkler atardım ki felek de maşallah desin. Arabanın yöresinde bir daha döndü. Dingillerine, çamparalarına, okuna, koşumlarına baktı. Başını sallayarak içliğini çekti gitti. Yürürken kendi kendine konuşuyor. Hiç kimse, kimse Ferhat Usta gibi olamaz. Hiç kimse onun eline su dökemez diyordu. Arabayla atların eve geldiği andan sonra köyde, öteki köylerde, giderek kasabada İsmail Ağa evi gene gündeme geldi. En hızlı bir biçimde dillerde dolaşmaya başladı. Korktular, korktular da paraları olduğunu sakladılar.
Eşkıyalardan korktular,
Salman'dan korktular.
Korkarlar ya.
Bu paralarda onların ne kadar hakkı varsa Salman'ın da var.
Kendilerine o kadar acındırdılar ki.
Vazalak Kürtler.
Neredeyse bütün köy onlara sadaka toplayacaktık.
Hep zero hep. O ne bilmiş avrat.
O ne?
Kuyrukları da sıkışınca zero döktü parayı ortaya.
Çıkardı altınları.
O define biter mi?
O hazine tükenir mi?
Meryem Ana da zeroyu gözlerinin önüne getiriyor. Basıyordu.
Basıyordu hüngürtüyü.
Allah diyordu vardığı yerden düşürmesin bir kulunu.
Zor diyordu.
Ne oldu?
Zero altınları ortaya dökünce.
Onda altından bir kız başı varmış ki dünya güzeli. Bu Hazreti Peygamber'in kız başıymış. Mustafa da almış o başı. Topalacı Abbas Usta'ya vermiş. O da satacakmış.
Almış altın kız başını.
At başını. Kız at başını Topalacı Abbas Usta Adana'ya satmaya götürmüş.
Kız başlı atın başı o kadar paha ediyormuş ki Adana'da o kadar parayı kimse bulamamış.
Almış Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa'ya götürmüş altın kız başını.
Mustafa Kemal Paşa kız başına vurulmuş, kara sevda bağlamış. Eyvah ki eyvah demiş.
Bir ah çekmiş ki karşı dağlar yıkıla.
Eyvah ki eyvah, Muhammed'in atının altın kız başı bana yakışıp gelir. Eyvah, o para bende yok ki.
Kemal Paşa böyle zarılaya kalsın.
Topal Abbas sırtını dönmüş Kemal Paşa'ya.
Gözleri kör olası. Bir kız başı için hiç koca Mustafa Kemal Paşa insan hiç kıyar mı? Topal Abbas'tır. Bir kuruş için değil Kemal Paşa'ya.
Babasına bile kıyar.
Varmış İstanbul'a çıkmış padişaha. Padişah da eyvah ki eyvah demiş. Basmış gitmiş İstanbul'dan. İngiliz kralına.
İngiliz kralı da eyvah ki eyvah demiş.
Bütün dünyayı dolaşmış da satamamış atın kız başını.
Kızın at başını.
Almış getirmiş başı gerisin geriye. Zero demiş ki ver başımı.
Veremem yitirdim demiş Topal Abbas. Vereceksin bulacaksın.
Bulamazsam?
Bulamazsan gerisini sen düşün.
Sen Salman değilsin.
Seni ben 50 kuruşluk bir kurşuna kurban ederim de.
İleri bile geçerim.
Abbas Usta uzun sözün kısası.
Zero ben sana kara sevda bağladım.
Sen benimle evlenirsen alırsın kız başını.
Altın baş üstüne daha çok efsaneler çıkarıldı. Güya ki Hazreti Muhammed kız başlı atına binince, kız başlı at da göğe süzülüp çıkınca, göğün 7. katında da Allah onun karşısına gözleri kör edecek kadar parlak bir ışık olarak çıkınca, kız başlı atın da kız başı boynundan kopup 7 kat göğün ucundan gelip de Anavarza kalesinin üstüne düşünce, Anavarza kralları da onu bulup hazinelerine koyunca, Allah'ı görmüş altın atın kız başının nereye düştüğünü Muhammed peygambere söylemiş. O da ordusunu çekip Anavarza önüne gelince Hazreti Ali de kılıcını çekip Anavarza kayalıklarını kılıcıyla ikiye bölünce. Anavarza kayalıklarında Ali kesiği daha ortadan ikiye biçilmiş öylece durup duruyor. Anavarza'nın kocaman dağı ikiye ayrılmış. Mübalağa cenk olunur. Anavarza'da kimse kalmaz. Kimse kalmayınca da altın kız başını kim bulup da verecek?
Peygamber'e. Ondan sonra da o çalının dibindeki hazineyi İsmail Ağa bulur. İçinde de Burak atın kız başı.
Mustafa ile Mehmet konuşmalar üstüne çok kafa yoruyor, çok tartışıyorlardı. Mehmet diyordu ki böyle bir kız olmasa millet nasıl uyduracak? Nuri diyordu ki altın kız başını yalnız bu bizim köy duymamış, yalnız bizim köy görmemiş, bütün Çukurova biliyor. Ona da babası söylemiş.
Onun babası her şeyi bilmez mi?
Bilir dedi Mustafa. Bağdat kralı demiş ki peygamber benim dedemdir. Altın baş bana düşer. Türkiye harbi ilan edecek. Anavarza'yı kılıcımla ortadan da bir daha ikiye biçecek.
Burak At'ın kızbaşını onlardan alacağım. Burak At biliyor musun, dedi Mustafa. Burak o gün bugündür başsız Burak. At düşmüş Çukurova'nın düzüne. Kendi altın başını arıyor. Her sabah da geliyor. Anavarza Kalesi'nin önünde kişniyormuş. Bunu da Havva Ana söylemedi mi?
Söyledi dedi Mehmet. Kendi kulağımla duydum.
Doğru ya bütün bunlar. O altın baş bizde yok.
Sen ne biliyorsun? Belki var.
Ben evin ıncığını cıncığını bilirim. Bizim evde kız başlı altın bir at başı yok.
Sen evde hiç para kalmadı diyordun. Ne oldu?
Kim bilir anam nereye saklamış o paraları.
Başı da saklayamaz mı?
Saklayamaz.
Abbas Usta'ya veremez mi?
Onun orasını bilmem, dedi Mustafa. Belki ona vermiştir.
Biz de onu Abbas Usta'dan çalarız.
Boş ver, dedi Mustafa. Biz altın at başını ne yapalım? Onu kimse alamıyor ki.
Ucuza satarız.
Be ahmak kafa, dedi Mustafa. Başımıza bela alırız onu. Ulan duymadın mı? O baş Allah'ı görünce korkusundan kopmuş da yere düşmüş. Be ahmak kafa, bir de Araplar duyarlarsa ki altın kız at başı bizde, ordu çekip gelmezler mi? Sen ne yaparsın o zaman?
Dağa kaçarız.
Onlar bizi dağlarda bulamazlar mı sanıyorsun?
Şu koca dağlarda nasıl bulurlar?
Ahmak herif, o Araplar var ya, remil atarlar, remil. Bizi yakalayıp da kılıçla kafamızı koparırlar. Sen duymadın mı be ahmak herif? Arapların durmadan sabahlardan akşamlara kadar kılıçlarla kafa koparttıklarını.
Ahmak herif diye senin gibi hırpaya derler, diye Mehmet gürledi. Daha yeni ortak olduk, araba geldi. Hem de Ferhat Usta arabası. Sen de kavga istiyorsun.
Yumruklarını sıktı, Mustafa'nın üstüne yürüdü.
Sen çok oldun artık, diye bağırdı. Sen kavga istiyorsun öyle mi?
Ben kavga istemiyorum, diye Mustafa birkaç adım geriye çekilince Mehmet'in öfkesi indi, gülümsedi.
Akkuş gelmez oldu, dedi Mustafa'ya. Ne oldu ona?
O kara gün dostudur. Böyle günlerde gözükmez. Kötü günlerimizde hep yanımızda olur.
Öyleyse hiç gelmeyecek.
Mustafa şehadet parmağını dudaklarına dokundurdu, düşündü. Gelecek, dedi. Bu sırada yanlarına çocuk Nuri geldi. Altın kız atbaşı üstüne köydeki son konuşmaları onlara birer birer anlattı. O da kekliğini kafesten çıkarmış, onun da kekliği bir zağır gibi arkasından koşarak geliyordu. Bugün Mustafa'nın ona verdiği görkemli kamış ata binmiş, kör oğluymuş gibi kuruluyordu. Kız atbaşının hikayeleri bittikten sonra çok önemli hem de gizli bir şey anlatacağını eliyle koluyla, gözleriyle anlatmaya çalışan çocuk Nuri, ırmağa doğru yollandı. Yardan aşağıya, ılgınların içine indi. Çakıl taşlarının üstünde dikilerek onları bekledi. Az sonra çocuklar da gözüktü. Ilgınların duldasına, çakıl taşlarının üstüne oturdular. Çocuk Nuri fısıltıyla konuştu.
Tırtıl Hüseyin, Tırtıl Yusuf'u döve döve öldürmüş, dedi gözleri yaşararak.
Duydum, dedi Mehmet. Öldürmemiş. Her gün onu döve döve öldürüyormuş. Öldürmemiş. Öldürmemiş, dedi Mustafa. Yusuf'a o kadar öfkeleniyormuş ki bir gün öldürecekmiş. Köylünün bugünlerde birinci sorunu Hazreti Muhammed'in, Burak'ın kız başıysa ikinci sorunu da Tırtıl Yusuf'tu. Tırtıl Yusuf'u da köylüler altın at kız başı gibi konuşuyorlardı. Her gün daha gün ağarmadan Tırtıl Hüseyin sabah namazına kalkmadan Yusuf yataktan usulca kalkıyor, bir kedi sessizliğiyle ayaklarının ucuna basa basa mutfağa ulaşıyor, oradan bir dürüm ekmekle biraz çökerek alıyor, küçük testisine küpten su dolduruyor, bir koşu kartal yuvalarının kayalığının altına geliyor, bir taşın üstüne oturup başını kaldırıyor, gözlerini yuvalara dikiyor, öyle kala kalıyordu. Ne kıpırdıyor ne de başını yana yöne çeviriyor, ne de bir kere olsun indiriyordu. Oradan geçenler, durup seyredenler onu hep böyle görüyorlardı. Her akşam da işini bitiren yorgun Tırtıl Hüseyin kayanın dibine geliyor, başı havada, gözleri kartal yuvalarındaki oğlunu uzakta duruyor, bir süre seyreliyor, sonra hışımla onun üstüne varıyor, bir tekmede çocuğu yere seriyor. Daha o ikinci tekmeyi hazırlanırken Yusuf ayağa kalkıyor, yamaçtan aşağıya alıp yatırıyor, bir koşu evi buluyor, neden sonradır ki arkasından soluk soluğa babası geliyor. Onun da anasının da yüzüne bakmadan gidiyor ocağın başına oturuyor. Başını iki eli arasına alıp derin düşüncelere dalıyor. Kadın getirip sofrayı ortaya serince de derin derin içini çekiyor. Allah benim başıma verdiği bu belayı kimseciklerin başına vermesin, diyor. Hızla yemeye başlıyor, bitirince de sessizce kalkıyor, abdestini alıp namazını kılıyor, hemencecik de yatağa giriyordu. Yusuf zayıflamış bitmişti. Şalvarı, gömleği, ayakları, elleri, dizleri parça parça olmuş, kimi yaraları kabuk bağlamış, kimi yaraları soyulmuş, bir yere dokununca da kanıyordu. Önüne gelen her yaşlı köylü onu yakalayınca başlıyordu sonu gelmez bir öğüde. Çocuğu öylesine aşağılıyorlar, onu kartal yavrusu sevdasından vazgeçirmek için öylesine diller döküyorlardı ki, çocuğu canından usandırıyorlardı. Ama Yusuf da bir kaya parçası kesilmiş dayanıyordu. Ya bir kartal yavrusunu yakalayacak ya da bu yolda canını verecekti. 32. ayrımın sonu. Sayfa 370.